Prenses Tverskaya'nın Anna'yı çağırdığı kroket partisindeki grup iki hanım ve hayranlarından oluşuyordu. Bu iki hanım, Petersburg'un yeni ve seçkin bir grubunun bir şeyin taklidinin taklidi olarak dünyanın yedi harikası diye adlandırılan en önemli temsilcileriydiler. Hanımlar gerçekten yüksek ama Anna'nın gittiği gruba tamamen düşman bir gruba üyeydiler. Ayrıca Petersburg'un itibarlı kişilerinden biri olan yaşlı Stemov, memuriyet yaşamında Alexei Aleksandrovich'in düşmanıydı. Bütün bunlar yüzünden Anna gitmek istememişti. Prenses Tverskaya'nın notundaki bazı imalar da onun bu çağrıyı reddetmesine neden olmuştu. Şimdi ise Vronski'yi görmek umuduyla gitmek istiyordu. Anna, Prenses Tverskaya'nın evine diğer konuklardan önce geldi. Tam içeri girerken Vronski'nin favorileri taranmış, saraylı bir subayı andıran uşağı da içeri giriyordu. Uşak kapının önünde durdu ve kasketini çıkarıp Anna'ya yol verdi. Anna onu tanıdı ve Vronski'nin bir gün önce gelmeyeceğini söylediğini hemen anımsadı. Herhalde bununla ilgili bir pusula göndermişti. Anna, antrede üstündeki pardösüyü çıkarırken reyleri bile saraylı subaylar gibi söyleyen uşağın konttan prensese dediğini duydu ve bir not verdiğini gördü. Ona efendisinin nerede olduğunu sormak istiyordu. Geri dönmek ve Vronski'nin ona gelmesi veya kendisinin Vronski'ye gitmesi için bir mektup yollamak istiyordu. Fakat bunların hiçbirini yapamadı. Artık geldiğini haber veren çıngırak sesi duyuluyordu ve Prenses Tverskaya'nın uşağı Anna'nın iç odalara geçmesini bekleyerek açık kapının yanında yarı dönük bir durumda dikiliyordu. Öbür odadaki başka bir uşak, "Prenses bahçedeler, hemen haber verecekler, bahçeye buyurmak ister misiniz?" dedi. Kararsızlık ve belirsizlik durumu hala evdeki gibiydi. Hiçbir girişimde bulunamayacağı, Vronski'yi göremeyeceği, burada yabancı ve ruhsal durumuna bu kadar ters bir grupla birlikte bulunması gerektiği için durum daha da kötüydü. Ancak üzerinde kendisine yakıştığını bildiği bir tuvalet vardı. Yalnız değildi. Çevresinde alışkın olduğu görkemli, başıboş hava vardı ve burada evdekinden daha rahattı. Ne yapacağını düşünmek zorunda değildi. Her şey kendi kendine oluyordu. Sırtında şıklığıyla onu hayran bırakan beyaz tuvaletiyle kendisine doğru gelen Betsy'yi görünce Anna her zamanki gibi gülümsedi. Prenses, Tuşkeviç'le ve yazı ünlü bir prensesin yanında geçirdiği için taşralı ana babasını çok büyük sevince boğan akrabadan bir küçük hanımla birlikteydi. Betsy'nin hemen fark ettiğine bakılırsa Anna'da herhalde özel bir şey vardı. Anna, karşılarından gelen ve Vronski'den bir not getirdiğini sandığı uşağa bakarak "İyi uyuyamadım," diye yanıtladı. "Gelmenize çok sevindim," dedi Betsy. "Yoruldum. Onlar gelene kadar hemen bir fincan çay içmek istedim." Tuşkeviç'e dönerek, "Maşa ile birlikte gidip çimenlerin kesildiği yerdeki kroket ground'u deneyebilirsiniz," dedi. Sonra Anna'nın şemsiye tutan elini sıkarak ve gülümseyerek, "Biz de sizinle çayımızı içerken gönlümüzce sohbet ederiz, tatlı tatlı gevezelik ederiz," dedi. "Yanınızda çok kalamayacağım. Yaşlı bayan Verede'ye gitmem gerekiyor. Ne zamandır söz verip duruyorum," dedi Anna. Yapısına yabancı olan yalan sadece toplum içinde söylenebilecek basit ve doğal bir şey olmaktan öte zevk aldığı bir şey haline gelmişti. Bir saniye önce aklından bile geçirmediği bir şeyi niçin söylemişti? Hiçbir şekilde açıklayamazdı. Bunu sırf Vronski gelmeyeceğine göre buradan kurtulup onu bir şekilde görmesi gerektiği düşüncesiyle söylemişti. Fakat niçin pek çok kişi arasından yaşlı bayan Vrede'nin adını söylediğini açıklayamıyordu. Bununla birlikte daha sonra anlaşıldığına göre Vronski ile buluşmak için en kurnazca yolları düşünürken daha iyi bir şey bulamamıştı. Betsy, Anna'nın yüzüne dikkatle bakarak "Asla bırakmam," dedi. "Doğrusu sizi sevmeseydim kırılırdım. Sanki topluluğumuzun sizi lekeleyebileceğinden korkuyorsunuz. Lütfen küçük salona çay getirin bize," dedi ve her zamanki gibi uşağa seslenirken gözlerini süzdü. Uşaktan notu alıp okudu. "Alexey bizi atlattı," dedi Fransızca. "Gelemeyeceğini yazıyor," diye de ekledi. Bunu sanki Vronski'nin Anna için bir kroket oyuncusu olmaktan öte bir önemi olduğunu hiç düşünmemiş gibi doğal ve sade bir şekilde söylemişti. Anna, Betsy'nin her şeyden haberi olduğunu biliyordu. Ama Betsy'nin onun yanında Vronski ile ilgili söylediklerini dinlerken bir an hiçbir şey bilmediğini inanırdı hep. Anna sanki bu konuyla çok ilgileniyormuş gibi yaparak kayıtsız bir şekilde "Aa," dedi ve gülümseyerek "topluluğunuz insanı nasıl lekeleyebilirmiş?" diye devam etti. Bu sözcük oyununun ve sırları gizlemenin bütün kadınlar gibi Anna için de büyük bir güzelliği vardı. Bu sırrı gizleme gereği ya da gizlenmeyi gerektiren amacı değil, gizleme sürecinin kendisiydi onun ilgisini çeken. "Ben Papa'dan daha Katolik olamam," dedi. Stremov ve Liza Merkalova bunlar sosyetenin kaymağının da kaymağıdırlar. Bu yüzden her yerde kabul görürler ve beni üzerine basa basa söylemişti. Hiçbir zaman sert ve çekilmez biri olmadım. Sadece zamanım yok. Hayır, belki Stremov'la karşılaşmak istemezsiniz. Varsın onlar, Alexey Alexandrovich'le kozlarını komitede paylaşsınlar. Bu bizi ilgilendirmez. Ama sosyetede benim tanıdığım en nazik insan ve hırslı bir kroket oyuncusudur. Şimdi göreceksiniz. Liza'nın yaşlı aşığı olmak gibi gülünç bir durumu olmasına karşın bu gülünç durumdan nasıl kurtulduğunu görmek gerekir. Çok sevimli bir adamdır. Safo Stolz'u tanıyor musunuz? Yeni, son derece yeni bir tarzı var. Betsy bunları anlatırken Anna onun neşeli ve zeki bakışlarından durumunu biraz anladığını ve bir şeyler yapacağını hissediyordu. Küçük çalışma odasındaydılar. Betsy, "Alexey'e bir şey yazmam gerek," dedi ve masaya geçip oturdu. Birkaç satır yazıp notu zarfa koydu. Öğle yemeğine gelmesini yazdım. Öğle yemeğinde bir hanım kavalyesiz kalıyor. Bir bakın bakalım, inandırıcı olmuş mu? Özür dilerim. Sizi bir dakika yalnız bırakacağım. Lütfen siz mühürleyin ve gönderin," dedi kapıdan. "Benim bazı emirler vermem gerek." Anna bir an bile düşünmeden masaya Betsy'nin mektubunun başına geçti ve okumadan altına "Sizi görmem gerekiyor. Verede'nin bahçesine gelin. Saat 6'da orada olacağım," diye ekledi. Zarfı kapattı ve geri dönen Betsy onun yanında mektubu gönderdi. Konuklar gelmeden önce Prenses Tverskaya'nın sözünü ettiği tatlı sohbet, küçük, serin salona servis masası ile getirilen çayı içerlerken gerçekten de başlamıştı. Bekledikleri kişileri çekiştiriyorlardı ve konuşma Liza Merkalova üzerinde yoğunlaştı. "Çok sevimli biri, bana her zaman cana yakın gelmiştir," dedi Anna. "Onu sevmelisiniz, sizi sayıklayıp duruyor. Dün yarışlardan sonra geldi ve sizi bulamadığı için üzüldü. Gerçek bir roman kahramanı olduğunuzu ve erkek olsa sizin için binlerce saçmalık yapabileceğini söylüyor. Stremov ise ona bu haliyle de saçmalık yaptığını söylüyor." Anna bir süre sustuktan sonra gereksiz bir soru sormadığını ama sorduğu şeyin onun için gerektiğinden daha önemli olduğunu açıkça gösteren bir ses tonuyla "Lütfen söyler misiniz? Onun Mişka denen Prens Kalüşki ile nasıl bir ilişkisi var? Onlarla çok az karşılaştım. Nasıl bir ilişki bu?" Betsy gözleriyle gülümsedi ve Anna'ya dikkatle baktı. "Yeni bir tarz," dedi. "Onların hepsi bu tarzı seçtiler. Başlıklarını değiştirmenin arkasına attılar. Ama bunun da bir yolu var." "Evet, ama Kalüşki ile nasıl bir ilişkileri var?" Betsy kendini tutamayarak bir anda neşeyle gülmeye başladı. Bu çok ender yaptığı bir şeydi. "Prenses Mayakkaya'nın alanına tecavüz ediyorsunuz. Haylaz çocuğun sorusu oldu bu." Betsy gülmesini tutmak istiyor ama tutamıyor. Seyrek gülen insanların bulaşıcı gülme krizi içinde kahkahalar patlatıyordu. Gülmekten gözlerinden akan yaşlar arasında "Onlara sormak gerek," dedi. Betsy'nin gülüşü elinde olmadan kendisine de bulaşan Anna, "Hayır, gülüyorsunuz," dedi. "Ama benim hiçbir zaman anlayamadığım bir şey var. Burada kocanın rolünü anlamıyorum." "Koca mı?" "Liza Merkalova'nın kocası onun arkasından battaniyeleri taşır ve her zaman emre amadedir. Daha ötesini kimse bilmek istemez. Bilirsiniz, iyi bir toplumda bazı tuvalet ayrıntılarından söz edilmez. Hatta bunlar düşünülmez bile. Bu da öyle bir şey." Anna sözü değiştirmek için "Rolandaki'nin törenine gidecek misiniz?" diye sordu. Sanmıyorum diye yanıtladı Betsy ve arkadaşına bakmadan küçük cam fincanlara dikkatle kokulu çay doldurmaya koyuldu. Fincanı Anna'ya doğru itip bir sigara aldı, gümüş bir ağızlığa takarak içmeye başladı. Çayını eline alıp artık gülmeden "İşte görüyorsunuz, ben mutlu bir durumdayım," dedi. "Sizi de, Liza'yı da anlıyorum. Liza çocuklar gibi neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlamayan saf tabiatlı insanlardan biridir. Çok gençken anlamıyordu. Şimdi ise anlamamanın ona yakıştığını biliyor. Belki de mahsus anlamıyor artık," dedi Betsy ince bir gülümsemeyle. "Ama yine de ona yakışıyor. Görüyorsunuz, aynı şeye hem trajik açıdan bakmak ve ondan bir ızdırap çıkartmak hem de basit, hatta neşeli açıdan bakmak mümkün. Belki de siz olaylara aşırı derecede trajik açıdan bakmaya eğilimlisiniz." "Başkalarını, kendimi tanıdığım kadar tanımayı ne kadar isterdim," dedi Anna ciddi ve düşünceli bir halde. "Başkalarından daha kötü müyüm, yoksa iyi miyim? Kötü olduğumu sanıyorum." "Haylaz çocuk," diye yineledi Betsy. "Hah, işte geldiler." Ayak sesleri, bir erkek sesi, daha sonra bir kadın sesi ve gülüşmeler duyuldu. Ardından da beklenen konuklar geldi. Safa Stolz ve Vaska adındaki yanağından kan damlayan genç adam. Kanlı büftek, mantar ve burgonya şarabı ile beslenmenin yaradığı belliydi. Vaska eğilerek hanımlara selam verdi, onlara baktı. Ama bu bakış sadece bir saniye sürdü. Safo'nun peşinden konuk odasına gidip, konuk odasını onun ardından sanki ona iple bağlıymış gibi yürüyerek geçti. Pırıl pırıl parlayan gözlerini yiyecekmiş gibi Safo'dan hiç ayırmıyordu. Safo Şitoz, kara gözlü, sarışın bir kadındı. Yüksek ökçeli ayakkabılarının üzerinde küçük, canlı adımlarla içeri girdi ve hanımların elini erkek gibi sağlam bir şekilde sıktı. Anna, bu yeni ünlüyle daha önce hiç karşılaşmamıştı. Onun güzelliğinden de, aşırıya kaçan tuvaletinden de, hareketlerinin cesurluğundan da etkilendi. Başında kendisinin ve başkalarının altın sarısı saçlarından yapılmış öyle bir saç tuvaleti vardı ki başı düzgün bir şekilde ileri çıkmıştı ve çok açık olan göğsüyle büyüklük bakımından eşitti. O kadar çevikti ki her hareketinde elbisenin altından diz kapaklarının ve bacaklarının üst kısmının biçimi ortaya çıkıyor ve ister istemez üst tarafı bu kadar açık, arkadan ve alttan bu kadar gizli olan küçük ve düzgün vücudunun aslında arkadan eklenmiş bu dalgalı etek dağının neresinde bittiğini anlama sorunu yaratıyordu. Betsy onu hemen Anna ile tanıştırdı. "Düşünebiliyor musunuz? Neredeyse iki askeri çiğniyorduk," diye göz kırparak, gülümseyerek ve birden bir yana attığı tuvaletinin kuyruğunu geriye doğru toplayarak hemen anlatmaya başladı. Vaska ile arabada gidiyorduk. "Aa evet, siz tanışmıyorsunuz." Genç adamın soyadını söyleyip tanıştırdı ve yaptığı hata yüzünden, yani onu tanımadığı bir hanıma Vaska diye tanıştırdığı için biraz yüzü kızardı ve sesli sesli gülmeye başladı. Vaska Anna'yı bir kez daha selamladı ancak hiçbir şey söylemedi. Safo'ya "Bahsi kaybettiniz. Biz daha önce geldik. Paraları ödeyin bakalım," dedi gülümseyerek. Safo daha da neşeli gülmeye başladı. "Şimdi değil," dedi. "Fark etmez, sonra alırım." Tamam, evet," diye birden ev sahibine döndü. "Ben de iyiyim, unutup gittim. Size bir konuk getirmiştim, işte o." Safo'nun getirdiği ve unuttuğu beklenmedik konuk öyle önemli bir konuktu ki genç olmasına karşın iki hanım da onu karşılarken ayağa kalktılar. Bu Safo'nun yeni hayranıydı. O da şimdi Vaska gibi Safo'nun peşinden gidiyordu. Kısa bir süre sonra Prens Kalushski ve Stremov'la Liza Merkolova geldiler. Liza Merkolova, doğululara özgü durgun bir yüz ifadesi olan, herkesin söylediğine göre sözle anlatılması olanaksız güzel gözlere sahip, zayıf, esmer bir kadındı. Koyu renk tuvaletinin havası Anna hemen fark etmiş ve beğenmişti. Güzelliğine son derece uygundu. Safo ne kadar sert ve düzenliyse Liza da o kadar yumuşak ve dağınıktı. Ama Liza Anna'nın zevkine göre çok daha çekiciydi. Betsy Anna'ya onun cahil bir çocuk tavrı takındığını söylüyordu. Ama Anna Liza'yı görünce bunun doğru olmadığını hissetti. Doğrusu cahil, şımarık ama sevimli ve yumuşak başlı bir kadındı. Aslında tavrı Safo'nun tavrıyla aynıydı. Aynen Safo gibi onun da peşinden yapışıkmış gibi ayrılmıyor ve biri genç biri yaşlı iki hayran gözleriyle onu yiyordu. Ama onda çevresini saranlardan daha yüksek bir şey, cam kırıkları arasında parlayan bir pırlantanın ışıltısı vardı. Bu ışıltı onun güzel, gerçekten de sözle anlatılmaz gözlerinden yayılıyordu. Koyu renk bir halka ile çevrili bu gözlerin yorgun ve aynı zamanda tutkulu bakışı içtenliğiyle insanı etkiliyordu. Her kim bu gözlere baksa onu tam olarak tanıdığını düşünür, tanıyınca da sevmeden edemezdi. Anna'yı görünce yüzü birden sevinçli bir gülümsemeyle aydınlandı. Anna'nın yanına gelirken, "Ah sizi gördüğüme ne kadar sevindim," dedi. "Dün yarışlarda tam yanınıza gelmeyi niyetlendiğimde siz gitmiştiniz. Sizi görmeyi ne kadar çok istiyordum," dedi. İnsana bütün ruhunu ortaya koyuyormuş gibi gelen o bakışını Anna'ya dikerek, "Ne korkunçtu değil mi?" diye ekledi. "Evet, bu kadar heyecanlanacağımı hiç beklemiyordum," dedi Anna kızararak. Grup bu sırada bahçeye çıkmak üzere kalktı. Liza gülümseyerek Anna'nın yanına oturdu ve "Ben gitmeyeceğim," dedi. "Siz de gitmiyorsunuz değil mi? Kroket oynamaktan ne anlıyorlarsa." "Yo, ben seviyorum," dedi Anna. "Sıkılmamak için ne yapıyorsunuz? Size bakınca neşeleniyor insan. Siz yaşıyorsunuz. Bense sıkılıyorum." "Nasıl sıkılıyorsunuz? Ama Petersburg'un en neşeli grubusunuz," dedi Anna. "Belki bizim gruptan olmayanlar daha çok sıkılıyordur. Ama biz, daha doğrusu ben neşeli değilim. Tersine müthiş sıkılıyorum." Safo sigarasını içip bitirdikten sonra iki genç adamla birlikte bahçeye çıktı. Betsy ve Stremov çay masasının başında kaldılar. "Nasıl sıkılırsınız?" dedi Betsy. "Safo dün sizde çok eğlendiklerini söylüyor." "Ah, hem de nasıl sıkıcıydı," dedi Liza Merkalova. "Yarışlardan sonra bana gittik hep birlikte. Hep aynı şey, hep aynı şey. Her şey aynı. Bütün geceyi sedirlerde oturarak geçirdik. Bunun neresi eğlenceli?" "Yo, canınızın sıkılmaması için siz ne yapıyorsunuz?" diye tekrar sordu Anna'ya. "Size bakınca insan, işte mutlu olabilecek bir kadın, mutsuz durumda ama canı sıkılmıyor," der. "Bunu nasıl yaptığınızı bana da öğretir misiniz?" Anna bu ısrarlı sorulardan kıpkırmızı kesilerek, "Hiçbir şey yapmıyorum," diye yanıtladı. "İşte en iyi yol," diye lafa karıştı Stremov. Stremov 50 yaşlarında, saçları yarı yarıya kırlaşmış, henüz genç gösteren çok çirkin bir adamdı. Ama kendine özgü, zeki bir yüzü vardı. Liza Merkalova karısının yeğeniydi ve Stremov bütün boş zamanlarını onunla geçiriyordu. Memuriyetten Alexey Aleksandrovich'in düşmanı olan Stremov, Anna Karenina ile karşılaşınca zeki bir sosyete adamı olarak düşmanının karısına özellikle nazik davranmaya çalıştı. "Hiçbir şey demek," diye lafa girdi ince ince gülümseyerek. "En iyi yol budur. Ne zamandır söylüyorum size," dedi Liza Merkolova'ya. "İnsanın sıkılmaması için sıkılacağını aklına getirmemesi gerekir. Bu tıpkı uykusuzluktan korksan bile uykuya dalamayacağından korkmamana gerek olmaması gibi bir şeydir. Anna Arkadyevna'nın da size söylediği bu işte." "Bunu söylemiş olsaydım çok sevinirdim. Çünkü bu sadece akıllıca bir şey değil, aynı zamanda gerçeğin ta kendisi," dedi Anna gülümseyerek. "Hayır, uyumanın ve sıkılmanın neden mümkün olmadığını bana söyleyin." "Uyumak için az da olsa çalışmak gerekir. Neşelenmek için de yine çalışmak gerekir. Benim çalışmamın kimseye bir yararı yoksa neden çalışayım? Çalışıyormuş gibi yapmayı beceremiyorum ve yapmak da istemiyorum." Stremov Liza'ya bakmadan, "Siz ıslah olmazsınız," dedi ve tekrar Anna'ya döndü. Anna ile seyrek karşılaşan Stremov ona sıradan yavan sözlerden başka bir şey söyleyemezdi. Ama Anna'nın Petersburg'a ne zaman döneceği, Kontes Lidya Ivanovna'nın onu ne kadar çok sevdiği konusunda sıradan sözleri bütün ruhuyla Anna'nın hoşuna gitmek, saygısını hatta daha fazlasını göstermek isteğini ortaya koyan bir ifadeyle söyledi. Tuşkeviç geldi ve bütün grubun kroket oyuncularını beklediğini söyledi. Anna'nın gideceğini öğrenen Liza Merkalova, "Hayır, gitmeyin lütfen," diye rica etti. Stremov da ona katıldı. "Son derece büyük bir çelişki," dedi Stremov Anna'ya. Bu topluluktan sonra yaşlı Verede'ye gitmek, hem sonra onun için dedikodu fırsatı olacaksınız. Burada ise sadece bambaşka, dedikodunun tam tersine en güzel duyguları uyandıracaksınız. Anna bir an kararsızlık içinde düşündü. Bu zeki adamın iltifatları, Liza Merkolova'nın kendisine karşı saf, çocuksu yakınlığı ve bütün bu alışkın olduğu sosyete ortamı ne kadar kolayına giden şeylerdi. Oysa onu öyle bir zor durum bekliyordu ki, burada kalmakla o zor açıklama anını daha ileriye atmak arasında bir an kararsız kalmıştı. Ancak iki eliyle saçlarını tutup çektiği o korkunç anı gözlerinin önüne getirip herhangi bir karar almayacak olursa evde yalnız kaldığında onu neyin beklediğini anımsayarak özür diledi ve çıktı. Vronski, görünüşteki düşüncesiz sosyete yaşantısına karşın düzensizlikten nefret eden biriydi. Daha gençliğinde askeri lisedeyken ipin ucunu kaçırıp borç para istediğinde reddedilmenin alçaltıcı bir şey olduğunu hissetmiş ve o günden sonra bir kez bile kendini öyle bir duruma sokmamıştı. İşlerini her zaman belli bir düzen içinde yapmak üzere duruma göre daha sık, daha seyrek, yılda 5 kez kadar yalnız kalır ve bütün işlerini açıklık getirirdi. Buna hesaplaşma ya da temizlik yapmak derdi. Yarışların ertesi günü geç uyanan Vronski tıraş olmadan ve yıkanmadan asker ceketini sırtına geçirdi. Paraları, hesapları, mektupları masanın üzerine dizip işe girişti. Böyle durumlarda onun sinirli olduğunu bilen Petriski uyanıp arkadaşını yazı masasının başında görünce sessizce giyindi ve ona hiç seslenmeden dışarı çıktı. Çevresini saran koşulların karmaşıklığını en küçük ayrıntılarına dek bilen her insan ister istemez bu koşulların karmaşıklığının ve bunlara açıklık getirme zorluğunun sadece kendisinin kişisel, rastlantısal bir özelliği olduğunu sanır ve başkalarının da tıpkı kendisi gibi karmaşık kişisel sorunlarla kuşatılmış olduğunu hiç aklına getirmez. Vronski de öyle sanıyordu. İçinden haklı bir gurur duyarak aynı koşullarda bir başkasının ipin ucunu kaçırıp kötü davranmak zorunda kalabileceğini düşünüyordu. Vronski ise ipin ucunu kaçırmamak için içinde bulunduğu durumu etraflıca ve açıkça gözden geçirmesi gerektiğini hissediyordu. En kolay iş olarak en önce para işini ele aldı Vronski. Bir mektup kağıdına ince yazısıyla bütün borçlarını yazıp toplamını çıkarttı ve daha kolay olması için küsuratı attıktan sonra 17 bin ruble borcu olduğunu gördü. Paraları sayıp banka cüzdanını gözden geçirince 1800 rublesi kaldığını ve yılbaşına dek herhangi bir para beklemediğini gördü. Borç listesini tekrar okuyan Vronski listeyi 3'e ayırıp yeniden yazdı. Birinci sıraya hemen ödenmesi gereken ya da istenmesi halinde bir dakika bile geciktirmemek için her türlü durumda hazır para bulundurulması gereken borçları koydu. Bu borçlar yaklaşık 4000 rubleydi. 1500 ruble at için ve 2500 ruble de Vronski'nin yanında bir dolandırıcıya para kaptıran genç arkadaşı Veneski için verdiği kefaletti. Vronski parayı o zaman ödemek istemişti. O sırada parası vardı. Ama Veneski ve Yavşin kumar oynamayan Vronski'nin değil kendilerinin ödeyeceği konusunda ısrar etmişlerdi. Bunların hepsi güzeldi de Vronski sadece Veneski'nin kefaletini sözle üzerine alarak girmiş olduğu bu pis işte düzenbazın suratına fırlatmak ve bir daha hiçbir şekilde muhatap olmamak için bu 2500 rubleye sahip olması gerektiğini biliyordu. Böylece bu en önemli ilk bölüme 4000 ruble gerekiyordu. İkinci bölümdeki 8000 ruble daha az önemli borçlardı. Bunlar daha çok at ahırıyla ilgili, yulaf ve ot temin eden adama, İngiliz'e, saracı olan borçlardı. Tam anlamıyla rahat edebilmek için bu borçlara da 2000 ruble kadar para ayırmak gerekiyordu. Borçların son bölümü mağazalara, otellere ve terziye olan üzerinde düşünülmeyecek kadar önemsiz borçlardı. Bu durumda mevcut giderler için en azından 6000 ruble gerekiyordu. Ama topu topu 1800 ruble vardı. Herkesin Vronski'nin maddi durumu için tahmin ettiği gibi 100 bin ruble geliri olan bir adam için bu tür borçlar insanı dara düşürecek borçlar olarak görünmüyordu. Ama işin aslı onun 100 binlik bir geliri yoktu. Yılda tek başına 200 bin ruble kadar gelir getiren babasından kalma büyük mülk iki erkek kardeş arasında bölünemiyordu. Ağabeyi bir yığın borç yaparak hiçbir mal varlığı olmayan bir dekabrist kızı Prenses Varya Çirkova ile evlendiği sırada Alexey kendisine yılda yalnızca 25 bin rublenin yeteceğini söyleyip babasının mülkünden gelirin tamamını abine bırakmıştı. Alexey o zaman abine evlenmediği sürece bu paranın kendisine yeteceğini, zaten hiçbir zaman da evlenmeyeceğini söylemişti. En pahalı alaylardan birine komuta eden ve yeni evlenmiş abinin bu armağanı geri çevirmesi olanaksızdı. Sözü geçen 25 bin ruble dışında kendisine ait ayrı mülkü olan annesi Alexey'e her yıl yaklaşık 20 bin ruble daha veriyordu ve Alexey bunların hepsini harcıyordu. Son zamanlarda yaşadığı ilişki ve Moskova'dan ayrılması yüzünden kendisiyle tartışan annesi para yollamayı kesmişti. 45 bin rublelik bir yaşantıyı alışkanlık haline getirmiş olan ve bu yıl eline yalnızca 25 bin ruble geçen Vronski bu yüzden zor durumda bulunuyordu. Bu zor durumdan çıkmak için annesinden para isteyemezdi. Bir gün önce annesinden aldığı, toplum önünde rezalet çıkaran bir hayat için değil, ama sosyetede ve görevinde başarılı olması için ona yardım etmeye hazır olduğu üzerine imalara yer veren mektup Vronski'yi çok kızdırmıştı. Annesinin onu satın alma isteği ruhunu en derinden yaralamış ve annesine karşı daha da soğutmuştu. Fakat şimdi Karenina ile ilişkisinde olabilecek bazı olayları önceden bulanık da olsa kestirerek abine verdiği sözün düşüncesizce söylenmiş bir söz olduğunu ve bu 100 binlik gelirin hepsinin kendisine bekarken de gerekebileceğini hissetmesine karşın verdiği sözden dönemiyordu. Dönmesi olanaksızdı. Abinin karısını hatırlaması, sevimli, iyi kalpli Varya'nın verilen şeylerin geri alınamayacağını anlatmak için her fırsatta cömertliğini unutmadığını ve ona değer verdiğini hatırlattığını aklına getirmesi yeterliydi. Bu bir kadını dövmek, hırsızlık yapmak ya da yalan söylemek kadar olmayacak bir şeydi. Olabilecek ve olması gereken Vronski'nin de bir an tereddüt etmeden karar verdiği tek bir şey vardı. Hiçbir zorluk çekmeden alabileceği 10 bin rubleyi tefeciden almak, genel anlamda giderlerini kısmak ve yarış atlarını satmak. Buna karar verince atını satın almak için kendisine birkaç kez teklifte bulunmuş olan Rolandaki'ye hemen bir not yazdı. Sonra İngiliz'e ve tefeciye adam yolladı. Elindeki paraları hesaplara böldü. Bu işleri bitirdikten sonra annesinin mektubuna soğuk ve sert bir yanıt yazdı. Sonra cüzdanından Anna'dan gelen 3 notu çıkarttı. Bunları okuyup yaktıktan sonra dün onunla yaptığı konuşmayı anımsayıp düşünceye daldı. Yapması ve yapmaması gereken her şeyi kesin çizgilerle belirleyen kuralları olduğu için Vronski'nin hayatı özellikle mutluydu. Bu kurallar çok dar bir koşullar çemberini kapsıyordu. Ama kurallar kesindi ve bu çemberin içinden hiçbir zaman çıkmayan Vronski, gerekenin yapılmasında bir an bile kararsız kalmazdı. Bu kurallar dolandırıcıya para ödemek gerektiğini, terziye ise gerekmediğini, erkeklere yalan söylememek gerektiğini ama kadınlara söylenebileceğini, hiç kimsenin aldatılamayacağını ama kocaların aldatılabileceğini, hakaretlerin bağışlanamayacağını ama hakaret edebileceğini kesin olarak belirliyordu. Bütün bu kurallar akla aykırı kötü olabilirdi ama kesindi. Ve Vronski bunları yerine getirerek kendisini huzurlu hissediyor, başını dik tutabiliyordu. Ancak Vronski kurallarının son zamanlarda Anna ile ilişkileri konusunda tüm davranış koşullarını tam olarak belirlemediğini, gelecekte karşısına nasıl hareket edeceğini, şimdiden kestiremediği zorluklar ve kuşkular çıkaracağını hissetmeye başlıyordu. Anna'ya ve Anna'nın kocasına karşı şimdiki tavrı kendisi açısından basit ve açıktı. Bu tavır davranışlarına yön veren kuralların içinde açık ve net olarak belirlenmişti. Anna ona sevgisini armağan eden namuslu bir kadındı ve onu seviyordu. Bu yüzden de Anna onun için yasal karısı gibi, hatta daha da fazla saygıyı hak eden bir kadındı. Bırakın onu sözle, imayla aşağılamayı, ona bir kadının bekleyebileceği saygıyı göstermemektense elinin kesilmesine razı olurdu. Topluma karşı tavrı da belliydi. Herkes bu durumu bilebilir, kuşkulanabilirdi. Ama hiç kimse bu konuda konuşmaya kalkışmamalıydı. Aksi takdirde konuşanları susturmaya ve sevdiği kadının olmayan şerefine saygı göstermek zorunda bırakmaya hazırdı. Kocaya karşı tavrı hepsinden açıktı. Anna'nın Vronski'ye aşık olduğu andan itibaren kendisini Anna'nın üzerinde tek vazgeçilmez hak sahibi olarak görüyordu. Anna'nın kocası yalnızca gereksiz ve engelleyici bir kişiydi. Kuşkusuz acınacak bir durumdaydı ama elden ne gelirdi? Kocanın sahip olduğu tek hak elinde silahla duygularının tatminini istemekti ve Vronski buna ilk dakikadan beri hazırdı. Fakat son zamanlarda Vronski ile Anna arasında belirsizliğiyle Vronski'yi korkutan iç ilişkiler ortaya çıkmıştı. Daha dün Anna hamile olduğunu kendisine açıklamıştı. Vronski bu haberin ve Anna'nın ondan beklediği şeyin hayatta kılavuz edindiği kurallar içinde tam olarak tanımlanmamış bir şeyler gerektirdiğini hissetmişti. Gerçekten de gafil anlanmıştı ve Anna'nın durumunu açıkladığı ilk anda yüreği ona Anna'dan kocasını bırakmasını istemesini söylemişti. Bunu söylemişti ama şimdi enine boyuna düşündüğünde böyle bir şey yapmasıydı daha iyi olacağını açıkça görüyordu ve içinden bunu söylerken bunun da kötü bir şey olmasından korkuyordu. Kocasını bırakmasını söylediysem benimle birleşmesi demektir bu. Peki ben buna hazır mıyım? Şu anda param yokken onu nasıl alıp götürürüm? Diyelim bu işi hallettim. Ama görevde olduğum bir sırada onu nasıl götürürüm? Bunu söylediysem buna hazır olmam, yani para bulmam ve istifa etmem gerekir ve düşünceye daldı. İstifa etmek ya da etmemek sorunu onu başka, bir tek kendisinin bildiği, tüm hayatının gizli de olsa neredeyse en önemli konusuna götürdü. Yükselmek, çocukluğunun ve gençliğinin kendisine bile itiraf etmediği ama şimdi aşkıyla savaşacak kadar güçlü olan eski bir hayaliydi. Sosyetedeki ve görevindeki ilk adımları başarılı olmuştu. Ama bundan 2 yıl önce kaba bir hata yapmıştı. Bağımsız biri olduğunu göstermek ve ilerlemek isteğiyle kendisine önerilen bir görevi geri çevirmiş, bu görevi reddetmenin ona büyük bir itibar kazandıracağını ummuştu. Fakat aşırı cesur olduğu anlaşılmış ve onu yalnız bırakmışlardı ve isteyerek ya da istemeden bağımsız bir adam konumuna gelince son derece ince ve zekice davranarak sanki hiç kimseye kızmamış gibi yaparak kendisini hiçbir şekilde hakarete uğramış saymayarak ve keyfi yerinde olduğu için sadece onu rahat bırakmalarını isteyerek bu konumu sürdürdü. Aslında daha geçen yıl Moskova'ya gittiğinden beri keyfi kaçmıştı. Her şeyi yapabilecek ama hiçbir şey istemeyen bir insanın bu bağımsız konumunun artık silinmeye yüz tuttuğunu, pek çok kişinin onun dürüst ve iyi bir genç olmak dışında hiçbir şey yapamadığını düşünmeye başladığını hissediyordu. Bu kadar gürültü koparan ve herkesin dikkatini çeken Karenina ile ilişkisi ona yeni bir parlaklık verip içini kemiren hırs kurdunu bir süre sakinleştirmişti. Ama bir hafta önce bu kurt yeni bir güçle uyanmıştı. Çocukluğundan, aynı çevreden, aynı topluluktan arkadaşı, askeri okuldan aynı dönem mezun olduğu, sınıfta, jimnastikte, çapkınlıkta, yükselme hayallerinde yarıştığı Şerpihovski, 2 rütbe yükselerek ve bu kadar genç yaştaki generallere ender verilen bir nişan alarak o günlerde Orta Asya'dan geri dönmüştü. Petersburg'a gelir gelmez Serpihovsko yeni yükselen en parlak yıldız olarak söz etmeye başlamışlardı. Vronski'nin yaşıtı ve okul arkadaşı bir generaldi ve devlet işlerinin akışını etkileyebilecek bir görev almayı bekliyordu. Vronski ise bağımsız, parlak, güzel bir kadın tarafından sevilen biri de olsa sadece istediği kadar bağımsız kalmasına izin verilmiş bir süvari yüzbaşısıydı. Elbette Serpihovsko'yu kıskanmıyorum. Kıskanmam da mümkün değil. Ama onun yükselmesi bana zamanını beklemek gerektiğini ve benim gibi bir adamın çok kısa bir sürede yükselebileceğini gösteriyor. Bundan 3 yıl önce Serpi Hopskoy benim şu andaki durumumda bulunuyordu. İstifa edersem gemilerimi yakmış olacağım. Görevde kalarak hiçbir şey yitirmemiş olurum. Durumumu değiştirmek istemediğini Anna kendisi de söyledi. Yüreğimde onun aşkıyla Serpi Hopskoy'u kıskanmam mümkün değil. Yavaş bir hareketle bıyıklarını burarak masadan kalktı ve odada gezindi. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu ve durumuna açıklık kazandırdıktan sonra hep hissettiği kararlı, sakin ve sevinçli ruh haline kavuşmuştu. Her şey önceki hesaplardan sonra olduğu gibi temiz ve açıktı. Tıraş oldu, soğuk suyla yıkandı, giyindi ve çıktı.